Ve geldik Kazım Ateş ile söyleşiye. Kazım Bey Melbourne'den merhaba.
Merhaba Özden Hanım.
Doğrusu Kazım Bey, mülteciler çok ilgi gördü. Biz de bugünkü program çerçevesinde bunu Avustralya gündemi çerçevesinde konuşacaktık daha sonra, ama isterseniz öne alalım. İlk önce bunu konuşalım.
Evet.
Belirttiğim gibi daha önce Türkiye ile Avrupa Birliği arasında şimdi ilkelerde anlaşıldı. Henüz nihai bir anlaşma olmasa bile. Ve mülteciler, o Avrupa'dan bazı yeni gelen mülteciler Türkiye'ye gönderilecek. Türkiye'deki kamplardaki mülteciler de Avrupa'ya gönderilecek. Böyle bir anlaşma var. Bu sabah Avustralya'daki radyolarda bu tartışılıyordu. Çünkü Avustralya'da mülteciler konusuyla yakından ilgileniyor. Siz bu anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bazı dinleyicilerin söylediği gibi insan pazarına mı çevirdiler?
Yani işin neresinden bakmak lazım bilemiyorum ki. Çünkü öncelikle bu insanlar niye mülteci oldular? Yani tamam, bugün bir insan pazarına dönüştü iş belki, ama görünürde öyle. Fiiliyatta da öyle. Ama yani bu insanların memleketlerini, vatanlarını, topraklarını terk etmelerinin sebebi yine bugün onu pazarlayan insanlar. Yani savaşlar buna neden oluyor. Savaşlara da kimlerin sebep olduğu yani tartışılır bir konu da, yani genelde insan unsuru. Mülteci de öyle. Buna neden olanlar da sonuçta insan.
Evet. Şimdi peki, bir verecek bir alacak. Dün Avustralya'da The Guardian gazetesi böyle diyordu. One in, one out. Bunun evet. Ne faydası olacak? Yani niye böyle bir anlaşma var?
Anlaşma anladığım kadarıyla şunun için var. Öncelikle bu akışa bir frenlenme getirilsin isteniyor. Bu vazifeyi de Türkiye'ye vermek istiyorlar. Bunun karşılığında da işte belirli bir miktarda da para verilecek. Şimdi insanlar her böyle sırtına sırt çantasını alarak mülteciyim diye yola çıkmasını istemiyorlar. Çünkü bu Suriye akışıyla birlikte bu işte Bulgaristan, Macaristan üzerinden Slovakya, eski Yugoslav ülkeleri üzerinden gidenlerin bir kısmı da hakikatta mülteci değil. Yani Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Konseyine, komiserinden geçmiş, onlar tarafından eleme yapılmış ve hakiki mülteci olduğuna dair elinde vesikası olmayan insanlar da ben de mülteciyim diye Pakistan'dan, Hindistan'dan, Yemen'den, Fas'tan, başka ülkelerden, Nijerya'dan gibi ülkelerden sırt çantasını alan kervana katılıp Avrupa'nın kapısına geldi.
Halbuki Türkiye'de kalanlar kampta olduğu için kim olduğu, ne olduğu kağıtları biliniyor, öyle mi?
Evet, şimdi onlar diyorlar ki Türkiye'deki, tabii bu kamp Ürdün'de de var ayrıca. Hı hı. Ama Türkiye'de gelenler ekseriyeti oradan karadan ya da denizden yakın olduğu için Yunanistan'dan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçiş son yıllarda çok yoğunlaştı. Ve o kamplarda Birleşmiş Milletler bütün gelen mültecileri kayıt altına alıyor. Kim Suriyeli, kim hakiki mülteci, bunlar bir elemeden geçiriliyor. Çünkü ben mülteciyim diye terör örgütlerinde savaşmış olan ve bu savaştan kaçan unsurlar var, insan kaçakçıların kendileri var. Belki de ülkelerinde sabıkası siçili kabarık olan insanlar var. Onları diyor ben istemiyorum diye Avrupa. Bunlar elensin. Onaylananları ben alayım. Tabii bunun içinde de genç aileler olsun. Çok çocuklu olanlar. Çünkü Avrupa'nın nüfus sorunu var. Bir de tabii böyle İngilizce biliyorsa bunlar avantaj olur. Aralarında doktor, avukat, mühendis falan olursa diyor bu daha da güzel olur diyor.
Evet. Doğrusu bakalım daha neler gelecek. Karşılığında tabii Avrupa'da vizesiz gezmek gibi bir şey de var. Bu da bazı insanları eminim mutlu ediyordur. Bazıları da belki aldırmıyordur bile.
Tabii bu Türkiye'yi zaten komşu olmasıyla birlikte, yani yaklaşık 3 milyon kadar insanın orada olması Türkiye belirli bir külfet getiriyor. İşte şu anda 6-7 milyar dolardan, hatta 10 milyar dolardan bahsediliyor bugüne kadar 5 sene içerisinde yapılan masraf. Bu ne zamana kadar böyle devam edecek? Tabii ki başkaları da taşın altına elini koyması lazım. Avrupa Türkiye'ye göre kat be kat daha zengin bir kıta. İşte 3 milyar dolar gibi veya da euro gibi çok da ufak ve cüz'i bir miktarda para verme söz etti. Türkiye'de tabii ki para istediği için, işi paraya da çevirdiği için Türkiye'de eleştirenler oluyor.
Avustralya'da pazartesi gününden beri bir kitap tartışılıyor Kazım Bey, siz de biliyorsunuz. The Australian gazetesinde yazan yılların gazetecisi Canberra konusunda oldukça deneyimli Nikki Savan'ın yazdığı kitap, adı da The Road to Ruin ve Tony Abbott ile bir önceki başbakan Abbott'la ilgili, Abbott hükümetinin neden nasıl devrildiği ile ilgili. Sava kitabında onun özel kalem müdürü Peter Credlin'le olan çok yakın ilişkisi, Peter Credlin'e gereğinden fazla güç eline vermesi nedeniyle kimi milletvekilleri ve bakanları çok tedirgin ettiği, bu nedenden dolayı da bazı milletvekillerinin, siyasilerin Tony Abbott hükümetini devirdiğini söylüyor. Siz de bununla ilgili yazılar okumuşsunuz. Bazıları da tabii bu kitaba ve bu yazılara kuvvetle karşı çıkıyor. Böyle bir şey yok diyorlar. Sava niye böyle bir kitap yazdı diyorlar. Siz ne dersiniz?
Tabii olaya o şekilde bakılabilir. Ve çok sayıda insan da hakikaten böyle bakıyor. Peter Abbott'ın başarısız olması. Tony Abbott'ın başarısız olması. Sonunda devrilmesine neden olan Peter Credlin'e verilen güç, onun önüne açılması şeklinde söylüyorlar ama tabii tersinden de bakılabilir. Yani Peter Credlin, bu arada belki bilmeyenler olabilir, Peter Credlin bir bayandır. Hani ismi Pete olduğu için belki evet, aynen. Erkek diye düşünüyor olabilenler evet. Olabilir. Bir bayandır ama P-A-T-A olarak yazılıyor tabii. Şimdi bu bayan Tony Abbott gibi gaflarıyla meşhur, aşırı muhafazakar görüşleriyle meşhur ve karizması olmayan bir adamı bir partinin başına gelmesinde önemli bir rol oynadı. İkincisi, böyle bir liderin başındaki bulunan bir partinin de iktidara gelmesinde çok önemli rol oynadığı kesin. Dolayısıyla yani böyle bir başarı da ona verilebilir. Veyahut da başarıda önemli bir rol oynadığı verilebilir. Zannediyorum Peter Credlin'in doğru. Yani yapı olarak çok haşin, sert, ciddi, ondan sonra çok control freak dedikleri, yani kontrol manyağı. Yani kimse onun haberi ve izni olmadan hiçbir şey yapamaz hale geldi. Evet. Bu evet. Doğru. Bunu herkes, evet. Tony Abbott da bunu yalanlamadı. Ve her zaman Tony Abbott hala da bugün onu savundu. Yani Peter Credlin'i hakkını verdi. Yiğidi öldür hakkını ver gibi. Onun hakkını veriyor. Ben de öyle düşünüyorum. Dediğim gibi yani Tony Abbott gibi bir adamı o noktalara getirdi. Parti iktidara gelmesinde önemli bir payı, katkısı var. O şekilden bakıldığında gayet başarılı bir kimse. Ama böyle boylu, poslu, ondan sonra çekimli, güzel olması ne da kıskananlar var. Yani
bu da ilgi çekti doğrusu. Hatta kimileri, hatta kitapta şöyle bir sav var ki daha önce hiçbir başbakan hakkında böyle bir şey yapılmadı. Acaba evlilik dışı bir ilişkiye mi girdi başbakanla diye bir soru da var. Yani böyle bir iddia hatta var kitapta. Belki biraz onun o çekici yanı ve Tony Abbott'a çok yakın olması da buna neden oldu denilebilirsin.
Tabii böyle bir olaya bir de skandal boyutu da yakışıyor yani. O nedenle belki bu biraz söylenmiş oldu ama onunla ilgili ortada herhangi bir en ufak bir delil yok.
Delil yok, evet.
Çünkü iki taraf da evli. Ondan sonra iki taraf da partiyle iç içe. Peter Credlin'in eşi de partinin üst yöneticilerinden.
Evet,
Liberal
evet,
Parti'nin.
Evet.
Yani gece gündüz 24 saat bu dört kişi
partiyle yatıp yani, partiyle kalkıyor.
Kalkan insanlar. Dolayısıyla yani ama dediğim gibi skandal boyutu yakıştığı için birileri böyle ortaya bir şey. Ama ortada fol yok, yumurta yok.
Bir de şöyle bir bilgi var. Dün zaten The Australian gazetesine konuşan Peter Crowley'nin böyle bir şeyin, yani bir evlilik dışı bir ilişkin katiyen olmadığını söylediği gibi, Nikki Sava ile Tony Abbott'ın arasında yıllardır hiç iyi olmadığı gibi bir bilgi de önemli. Yani anlaşamadığı bir insan. Sava da liberal partili gerçi ama eski başbakanla hiç anlaşamıyormuş. Araları çok kötüymüş. Bu ne kadar etkiledi kitabı bilinmez. Yalnız bir köşe yazarı biraz intikam ruhuyla yazılmış olabilir diyor bunun için.
Evet, intikam var.
Yani tam bir Shakespeare var. Trajedisi olabilecek düzeyde değil mi? Siyaset, intikam, aşk, ama politika.
Bir de hani bayan olması. Peter Cradle'ın erkek bir Peter olsaydı, ki Tony Abbott da böyle bir şey daha önce söylemişti, acaba hakkında bu kadar ileri geri iddialar veyahut da eleştiriler yapılacak mıydı? Evet. Büyük bir ihtimalle yapılmayacaktı. Kimsenin aklına belki bile gelmeyecekti. Ama dediğimiz gibi Avustralya bu güne kadar gelmiş, gelişmişliği haline baktığımızda bile yani başarılı bayanları çekemiyor. Sonuçta siyasiler bunu hazmedemediler.
Bir de yazarlar, aslında Avustralya'da medya, meşhur bir söz vardır, tall poppy sindrom diye. Başarılı, çok başarılı erkek veya kadınları Avustralya'nın çekemediği söylenir. Ne kadar doğrudur bu hemen
tall
tabii.
Tall poppy sindromu doğru. Yani bütün toplumlarda vardır. Yani bir insan bir anda popülerleştiğinde birçok insan onu sever, sayar, işte ilgi gösterir falan, ama bir de onun mevkidaşları vardır, meslektaşları vardır falan, onlar kıskanabilirler. Peter Cradle'ın da yani öyle hanımefendi tırnak işareti içerisinde söyleyen, böyle dilini bilen, oturmasını bilen, yani çok şey, girişken, sert,
ağırbaşlı,
ciddi
bir kadın, evet.
Ağırbaşlı.
Evet.
Yani doğruya doğru, evet evet, yani böyle bir şey, yani ihtirası olan bir insan, azimli, iradeli, böyle işini çok iyi yapar. Kimse demiyor ki işini hiç iyi yapamadı diye. Çok kontrol ediyordu, her şeyden haberi vardı. İşte ondan izin almadan bazı şeyler yapılamıyordu. Bakanları bile işte eleştiriyordu, tersliyordu falan.
İşte o bakanları eleştirip ters demesi zaten sonunu getirdi diyorlar. Demek ki her şeyin orta yolunu bulmak gerek. Madem ki kadın erkek dedik Kazım Bey, buradan hemen dün Uluslararası Kadınlar Günü olmasına geçelim. Bu konuda da dün birçok mesaj aldık. Haber de çoktu bu konuyla ilgili. Yalnız dün öne çıkarılan gazetelerde, Avustralya'daki gazetelerde de öne çıkarılan çok önemli bir konu vardı. O da şu: aynı işe aynı maaş hala mümkün olamıyor. 21. asra geldik. Yani bir avukat erkekte bir avukat kadın nedense aynı maaşı alamıyor. Hatta %20 düzeyinde kadınlar daha az maaş alıyor. Bunun artık bir açıklaması olmadığı, bugün kabul edilebilir olmadığı söyleniyor, fakat bir uzun bir süre daha böyle de devam edilecek deniliyor. Ne dersiniz? Neden böyle bir şey var? Neden bu mümkün olmuyor?
Tabii espriyle yaklaşayım. Çünkü kadınlar aynı kalitede iş yapamıyorlar Özen Hanım.
Çok tehlikeli bir laf ettiniz. Şimdi telefonlar, bir mesajlar
yağacak.
Gelecek. Aman.
Yağacak değil mi? Aman. Şimdi tabii bu çok tarihten gelen bir şey. Bazı şeylerin değişmesi, kafa yapılarının değişmesi inan çok uzun bir zaman istiyor. Kuşaklar arası zaman istiyor. Biraz önce Peter Cradle'ını konuştuk. Başarılı bir bayan Avustralya gibi bir ülkede bile 21. asrında çekemeyenler olabiliyor. Ama bundan sonra bir başka bayan geldiğinde onun üzerine bu kadar gidilmeyecektir. Aynı şey de olsa bile. Dolayısıyla kadınlar da hala her şeyin ilk bakan kadın, ilk hakim kadın, ilk işte hostes kadın, ilk pilot kadın, ilk astronot kadın gibi şeyler, ilkleri sayıyoruz hala bu günümüzde. Ki bunlar gelişmiş ülkelerde. Dolayısıyla alınacak mesafe çok. Kadınlar veyahut da cemiyet, toplum biraz daha sabredecek. Bu haksızlıkların, dengesizliklerin, eşitsizliklerin kaldırılması için mücadeleye devam edeceğiz. Başka bunun yolu yok. Yani
evet. Bizim kız çocuklarımız bile bir süre böyle eşit olmayan maaş alacak diyordu raporda. Çünkü bu tür şeyler çok yavaş gidiyor ve çok yavaş değişiyor deniliyordu. Ancak aynı sizin dile getirdiğiniz gibi Kazım Bey. Nereden nereye geliniyor ve çok yavaş geliniyor. İnsanları değiştirmek çok zor sanırım. Birçok şey değiştirebiliyorsunuz da insanları değiştirmek çok
öyle,
zor.
Öyle. Şimdi bir ufak bir misal vermek istiyorum. Şimdi bir suyu kaynatabilmek için 100 dereceye kadar yükseltmeniz gerekiyor. Amaç bu, suyu kaynatma. İşte altı, kazanın altına odunları koyuyorsunuz, yakıyorsunuz. 0 dereceden başlıyor. Hı hı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 60, 70 derece. Elinizi hala koyabiliyorsunuz, kaynamıyor falan. Ya 90 dereceye geliyor, hala su kaynamıyor. 95'e geliyor, gelmiyor. 99'a geliyor, o su hükmen kaynamış sayılmıyor. Hatta 99,9 dereceye ulaştığında bile kaynamıyor. 100'e geldiğinde kaynıyor. Dolayısıyla zannediyorum bazı sosyal gelişmeler böyle. Alttan bir şeyler oluyor, bir kaynama devam ediyor. Ama bir gün gelmiş bakmışsınız ki fokur fokur kaynamaya başlamış.
Aynen, evet, evet.
Değişimler güzel bir böyle benzetme. Oluyor. Hmm. Bunu beklemeniz lazım. Hmm. Yani o yapılması gerekenleri yapacaksınız. O kazanı kaynatacaksınız. Ve gün geldiğinde bakmışsınız ki yayılmış gitmiş.
Evet, şimdi bir mesaj geldi. Şöyle, ben Ahmet, öncelikle bütün dünyadaki kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Ama Türk kadınları hariç. Çünkü onlar Atatürk'ün kendilerine verdiği değerleri ellerinin tersiyle itmişlerdir. Ve 1500 yıl evvelki Arapların kendilerine verdiği sözde değerleri tercih etmişlerdir. Ve köleliği tercih etmişlerdir. Diğer bir konuda göçmenlerle ilgili, Türkiye yüzyıllardır ilk defa Avrupa'ya karşı eline güçlü bir koz geçmiştir. İyi kullanması gerek demiş. Kazım Bey, şimdi bir diğer konuda bu aralar yine çok konuşuluyor. Avustralya seçimlerden sonra bir plebiscite veya referanduma gidecek gay evliliği konusunda. Fakat yapılan bütün anketler gösteriyor ki eşcinsellerin evliliğine halkın önemli bir bölümü destek veriyor. Destek verdiğine göre niye milyonlarca dolar harcayıp böyle bir plebiscite, referanduma gidelim diyenler var. Bu soru yerinde bir soru değil mi?
Evet, ben de katılıyorum. Yani %70 kadar bunu da aşağı yukarı hissediyorsunuz. Yani insanlar kendisi gay bile olmazsa bile, ya gayler de istedikleri gibi yaşasınlar, evlensinler diyenlerin sayısı çok.
Çok yüksek, evet.
Yani onu hissediyorsunuz. Madem öyle, bunu hükümet bir karar alsın mecliste ve bunu kanunlaştırsın. Referanduma işte gereği yok. Ki referandum çok pahalı bir olay.
Evet, hem ülke çapında, tüm Avustralya çapında.
Yani
çok uzun zaman alacak, bir sürü kağıtlar, sonra ağaçlar devrilecek. Kazım Bey, lafınızı balla kestim. İslam Bey aramış. Aradığı için onu bekletmeyelim. Yine biz döneriz. Bakalım İslam Bey ne diyecek. Buyurun İslam Bey.
Sağ olun. Ben dünkü bir konuyla alakalı bir şey söylemek istiyorum.
Buyurun.
Öncelikle yani işte bu kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile alakalı bir şeyim var benim. Bugün dünyayı yönetenler kadınlar olmuş olsaydı, şundan eminim ve bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Dünyada savaş diye bir şey olacağına inanmıyorum. Hani bizde bir söz vardır, yuvayı küçük kuş yapar diye. Kadın evlatla baba arasında nasıl köprüyse, araları iyi olsun diye sürekli idare eden ve yönlendirense erkekten daha fazla merhametli ve daha vicdanlıdır. Yani devletleri yöneten kadınlar silaha yatırım yapmazlardı. İnsanlara faydalı olacak şeye yatırım yaparlardı diyorum. Ve ayrıca şöyle bir mesaj vardı, onu da söyleyeyim. Suriye'de 265 bin kadın katledilirken, 500 bin kadın dul kalırken, 430 bin kadın evlatlarını kaybederken, 3,5 milyon kadın yurdundan edilirken, 950 bin kadın sakat evladına mahkum edilirken, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayanları yani biraz da vicdanlarıyla baş başa bırakalım diyorum. Bir bu plebiscite alakalı bir şey söyleyeyim. Bugün gay yani bu eşcinsellerin evliliğine izin verirlerse, yarın zannedersem Avrupa'da tek bir devlet var, hayvanla dahi evliliğe müsaade ediyorlar. Bu iş oraya doğru gider diyorum. Teşekkürler.
İslam Bey, sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Kazım Bey, siz de kadınlar eğer devleti yönetenler olsaydı savaşlar daha mı az olurdu diyorsunuz?
Evet, o görüşe katılmak mümkün değil. Gerçekten. Tabii öyle bir dünya tarih boyu hiç görülmedi. Yani kadınların hakimiyetinde olan bir dünya hiçbir zaman görülmedi. Belki de hiç görülmeyecek, bilemiyoruz. En azından bizim zamanımızda olmayacaktır. Çok mantıklı bir şey. Yani iki erkeğin arasını bulma noktasında en güzel köprü hep kadınlar olmuştur. Yani iki erkek derken savaşmakta olan, ihtilafta olan, çatışmada, kavgada olan iki kişiyi diyoruz. Dolayısıyla kadınlar böyle mantıkla konuşarak, merhamet ederek, af ederek gibi duyguların hakim olduğu bir kadında silaha, şuna buna sarılacağını veyahut da tercih edeceğini hiç düşünmüyorum.
Kazım Bey, yine güzel sohbet ettik. Yine farklı konulara değindik. Ben keyif aldım. Umarım dinleyiciler de keyif almıştır. Size bugünkü söyleşiden dolayı çok teşekkür ediyorum.